Ayrım 8, sayfa 76. Al Capone, John Cobbler. Colo Simon'un Burnham'da açtığı ilk genel ev 24 saat işleyen, 90 kızın 3 vardiya halinde çalıştığı bir yerdi. Aylık kazancı $9,000'dı. Bu tutarın yarısı Torrio'ya kalıyordu. Bundan başka Speedway Inn'i satın alıp Yahudi piçi Grabiner'i başına koydular. Daha sonra Burnham Inn'i açtılar. Bu sonuncuyu Torrio kendisi yönetiyordu. Bütün bu evler Indiana sınırının yanı başında açılmıştı. Böylece herhangi bir baskın olduğu takdirde gerek kızlar gerekse müşteriler eyalet sınırının öte yanına kaçıp tutuklanmaktan kurtulabileceklerdi. Burnham yolu boyunca belirli noktalara yerleştirilmiş benzin istasyonlarından, küçük lokantalardan, hatta yol kenarında meyve ve sebze satanlardan da yararlanılıyordu. Bunlar bir tehlike sezdiler mi bir ucu doğrudan doğruya genel eve bağlı olan elektrikli zile basarlardı. Müşterilerin çoğunluğu bölgedeki çelik fabrikalarıyla petrol rafinerilerinin işçileri olup kaba saba kişilerdi. Hele içtikten sonra bir gergedan sürüsü kadar yıkıcı olabilecek tiplerdi. Bunlar kavga çıkarıp da birbirlerinin kafasını yarmasınlar diye genellikle masa ve sandalyeler yere çivilenirdi. Çocuk belediye başkanının hoşgörüsüne sığınan daha birçok günah işletmecisi dükkanlarını Burnham'a taşıdılar. Öyle ki ancak birkaç kilometre kare genişliğindeki bu köy, içki, kumar ve kadın alemlerinin bir numaralı merkezi oldu. Fakat Torrio'nun izni olmadan kimse uzun süre iş yürütemezdi burada. Küçük İtalya'nın bu üstünlüğüne kızan züppe Joe Fogarty adlı bir kabadayı bir gece kafayı çekip cesaretlenmiş, Burnham Inn'in pistinin ortasına çıkarak avaz avaz "O bücürü temizleyeceğim" diye bağırmıştı. Belki daha da konuşacaktı ama bir kurşun yağmuru adamın sözünü ağzına tıktı. Torrio'nun adamlarından Sonny Dunn ile Tommy Enright karakola davet edildiler. Ama 1-2 saatten fazla kalmadılar içeride. Colosimo ile Torrio'nun işleri Levy'de yürüdüğü kadar rahat yürümüyordu artık. Bir polis komiseri Joliet cezaevine yollanmış, ikisinin rütbeleri alınmış, bir başka polis başkomiseri de rüşvet yediği gerekçesiyle görevden alınmıştı. Derken belediye başkanı Harrison, emekli binbaşı Metellus L.C. Funkhauser'ı emniyet müdür muavinliği görevine getirdi. Yeni konulan bu makam normal polis örgütünün bağımsız olarak çalışabilecek, ahlaka aykırı davranışlarda bulunanları kovuşturma hakkına sahip olacaktı. Funkhauser hemen bir ahlak zabıtası kurdu ve bunun başına bir zamanlar Morris ve Julia Van Bever'i deliye tıkmış olan müfettiş W.C. Dannenberg'i getirdi. Bu atamalara fena halde bozulan Levy günah patronları Colosimo'nun başkanlığında yeniden toplandılar. Yeni ahlak zabıtasının ne şekilde olursa olsun mutlaka susturulması gerektiği konusunda fikir birliğine vardılar. Para işe yararsa ne âlâ, yaramazsa silaha sarılıp kan akıtacaklardı çaresiz. Önce tavuk Harry Gallet'ı Dannenberg'e göndererek genel evlere göz yummasını, buna karşılık ayda $2,200 maaş teklif ettiler. Müfettiş tavuk Harry'i hemen oracıkta tutukladı. Bu olayı izleyen haftalar içinde ahlak zabıtası aşağı yukarı 2000 muhabbet tellalı ile fahişeyi tutukladı. Levy bölgesinde görev yapan birçok polis memuru hakkında da rüşvet alma suçundan kovuşturma açtı. Bunun üzerine Levy bölgesi polis komiseri Michael F. Ryan, genel ev sahiplerine baskınlar sırasında kendisini tanıyabilsinler diye Dannenberg'in fotoğraflarını dağıttı. Colosimo grubu Funkhauser, Dannenberg ve ahlak zabıtasından daha birkaç kişinin hemen öldürülmesine karar verdi. Tam o sıralarda Torrio, kuzeni ve New York ganglarının kıdemlisi Roxy Vanilli'yi Chicago'ya çağırdı. Genel evciler toplantısına katılanlar arasında South Wabash Caddesi 2037 numarada bir meyhane işleten Roy Jones da bulunmaktaydı. 1914 yılının bir Nisan akşamı Levy ileri gelenlerince ahlak zabıtasının gammazlarından olduğu sanılan Isaac Hanago adında bir adam Johnson meyhanesine uğrayıp bir içki içmek istedi. Hemen ardından Colosseum'un adamlarından Jim Franche ya da öteki adıyla Keçi Duffy girdi, içeri elinde tabanca Heinegov'un yanına sokuldu ve kurşunlarını adamın yüreğine boşaltıp kaçtı. Belediye Başkanı Harrison, Jones'un içki satma ruhsatını bu olay yüzünden elinden aldı. Levy politikacıları ruhsatın geri verilmesi için çok uğraştılarsa da başaramadılar. Bunun üzerine kazık yediğine inanan Jones çok bozuldu. Üzüntüsünden kendisini içkiye verdi. Kafayı bulduğu zamanlar ileri geri konuşmaya, ahlak zabıtası konusunda yapılan planları şurada burada anlatmaya başladı. Colosseum ona 15 bin dolar teklif etti tası tarağı toplayıp gitmesi için. Jones kabul etmedi. Derken Colosseum beyaz kadın ticaretiyle ilişkisi olduğu yolunda bir ihbar yaptırttı. Sonunda Detroit'e kaçtı. Ama bu arada içkiliyken yaptığı konuşmalar Dannenberg'in kulağına kadar gitmişti. Aynı Nisan ayı içinde Hanegov'un öldürülmesiyle ilgili soruşturma yapan bir polis memuru bıçaklanarak öldürüldü. 16 Haziran gecesi Dannenberg 22. sokakta bulunan Turf adlı genel eve yapılan baskında bulundu. Kızları polis arabasına doldurup adamlarıyla birlikte olay yerinden ayrılırken çevresi avaz avaz bağıran bir kabadayılar güruhu tarafından sarıldı. Ahlak zabıtası üyeleri Michigan caddesine doğru yollarına devam ettiler. Güruh peşlerini bırakmadı, taşlar atılmaya başladı. Güruhun hemen arkasından kocaman kırmızı bir otomobil geliyordu. İçinde Torrio, bir yanında Roxy Vanilli, bir yanında da Mac Fitzpatrick olduğu halde oturmaktaydı. Kalabalık gittikçe daha tehlikeli bir hal almaktaydı. Baskını yönetmiş olanlar, Dannenberg hariç, silahlarını çektiler. Dannenberg, fahişelerin ilk sorgusunda bulunmak üzere karakola doğru yoluna devam etti. Tam o sırada normal polis örgütünden iki memur, Stanley J. Brinch ile John C. Slew, caddenin köşesini döndüler. Dannenberg'in adamlarını kabadayı sanıp onlar da tabancalarını çektiler. Kırmızı araba durdu, içindekiler indiler. Ateşi ilk açanların kim olduğu bir türlü anlaşılamadı hiçbir zaman. Vuruşma sona erdiğinde polis memuru Brinch yerde cansız yatıyor, Dannenberg'in adamlarından üçü çeşitli yaralardan dolayı kan kaybediyorlardı. Kırmızı araba yok olmuştu. Olayın sonuna yetişen bir başka polis memuru Edward P. O'Grady, yaralı Vanilli'yi arabaya bindirmeye çalışan Torrio ile Fitzpatrick'i görmüş ama bunlar olay hakkında bir şey bilmediklerini söylediklerinden uzaklaşmalarına izin vermişti. Buna karşılık başka tanıklar kırmızı arabadan ateş edildiğini gördüklerini belirttiler. Otopsiye yollanan Brinch'in gövdesinden çıkarılan kurşunlar bu tanıkların ifadelerini doğrulayacak nitelikteydi. Özellikle gangsterlerin kullandıkları dum-dum kurşunlarıydı bunlar. Polisler ise 38 kalibreli kurşunlar kullanırlardı. Büyük bir ihtimalle Brinch, Dannenberg'i hedefleyen kurşunların kurbanı olmuştu. Bu konuda bir makale yayınlayan Chicago Tribune gazetesi olayı şöyle açıklıyordu. Levy trajedisinin önlenememesinin üç nedeni vardır. Bunlardan birincisi belediye meclisi üyesi Hinky Dink Kenna'dır. Kenna, Levy'nin yerinde kalmasını ister çünkü oylarını Levy'de yaşayanlardan toplamaktadır. Ve bu oylar sayesindedir ki Carter Harrison ve Roger Sullivan, bunlar eyalet Demokratik Parti lideri gibi adamlar kendisinden akıl sorarlar ve eyalet yargıcı Owens gibi biri onu ayak işlerinde kullanır. İkinci neden hamamcı John Coughlin'dir. Üçüncü neden ise 22. Sokak Karakolu Komiseri Michael Ryan. Birinci bölgenin polis şefidir kendisi. Onu oraya yerleştiren de Hink'tir. Hink ile hamamcı onun o yerden kıpırdamaması için de gerekeni yapmaktadırlar. Görevini kötüye kullandığı, üstelik de beceriksizin biri olduğu herkes tarafından bilinmekte, açık açık söylenmektedir. Buna rağmen ne Funkhauser, ne Dannenberg, ne Gleason, bu da Chicago Emniyet Müdürü, ne Hoyne'un kendisi, yani eyalet savcısı, Ryan'ı yerinden oynatamamaktadırlar. Hepsi de bunun için uğraşmış, hiçbiri başaramamıştır. Eyalet savcısı Wyman, Levy'yi kapattığında aşamadığı bir düzine sınır vardı. Polis bölgesinde sınır çizgileriydi bunlar. ve bunlar hala yerli yerinde durmaktalar. Ryan emrinde çalışanlar yalnızca onun emirlerine kulak verirler. Yalnızca onun emirlerini yerine getirirler. Emniyet müdürü Glazen, emniyet müdür yardımcısı Schutler, istedikleri kadar Funkhauser'ın adamlarını, Dannenberg'leri yollasınlar baskına. Ryan'ı en ufak bir baskın yapmaya zorlayamazlar. Ve kaç baskın yaparlarsa yapsınlar, Ryan'ın yetersizliğini ne kadar gözler önüne sererlerse sersinler, Ryan koltuğunda oturmaya devam eder. Bu koltuktan istediği gibi yönetir bölgesini. Başka yerlerde bu gibi durumların başında olan kişilerin küçük bir kumarbazlar grubu olduğu ortaya çıkarılmıştır. Chicago'da ise koskocaman bir çember vardır işin başında. Tekerleğin poyrası Ryan'dır. Onun sivil polisleri, özel adamları ise tekerleğin parmakları, kenar parçaları ise artık o günkü duruma göre koca dörtler ya da koca beşler, yani kumarhaneciler, meyhaneciler, genel evciler, kısacası arabasını hiç aksatmadan dağdan aşırabilenler. Ama bütün bu parçaların hepsinden önemli olan parça, tekerleğin dönebilmesi için kesinlikle gerekli olan şey, yani dingildir. İşte bu dingil, bölgede herkesin tanıdığı, bildiği küçük adam ya da öteki adıyla Hinky Dink'tir. Ryan'ın bölgesinde görev alan üniformalılara dümdüz önlerine bakmaları, kapıların, pencerelerin ardında neler olup bittiğini görmemeleri söylenmiştir. Tek görevleri sokak patırtılarını önlemek, her türlü pisliğin kol gezdiği bir mahallede polislik yaptıklarını unutmaktır. Bu olaydan sonra Colosseum'a ömründe ilk ve son defa cezaevine girdi. Mahalli bir karakol müteferrikasında yarım gün kaldı. Sonra sorgu hakimi tarafından kefaletle serbest bırakıldı. Polis aynı gün Van Bever, Joe Moresco, Vanilli ve daha birkaç kişiyi de tutuklamıştı. Aynı gün onlar da serbest bırakıldılar. Hiçbiri hakkında kovuşturma açılmadı. Her zamanki gibi bir sessizlik duvarıyla karşı karşıya kalan eyalet savcısı, biri hariç bütün davalardan delil yetersizliği nedeniyle vazgeçti. Vazgeçilmeyen tek dava Keçi Duff aleyhine olandı. Isaac Hanegov'u öldürmekten sanık olarak mahkeme karşısına çıktı ve suçu sabit görülerek idam cezasına çarptırıldı. Karar temyiz edildi ve bir takım teknik düzensizliklerden dolayı bozuldu. İkinci mahkemede jüri sanığın kendi kendini savunmak için ateş ettiği gerekçesiyle suçsuz olduğuna karar verdi. Oysa bütün görgü tanıkları Hanegov'un elini bile kaldırmadığını söylemişlerdi. Belediye Başkanı Harrison'ın görevi süresinde yaptığı en önemli ve en son işlerden biri, Komiser Ryan'ı Levy'den çok uzak bir bölgeye atamak, yerine Komiser Max Newtburg'u getirmek oldu. Yeni komiser amansız bir enerjiyle Levy'de temizliğe girişti. Öyle ki kıdemli bir genel evci, ömrümde reformda gördüğüm reformculuktu ama doğrusu böylesini görmedim. Sahiden sonuç almak niyetindeymiş gibi davranıyor bu herif, baksanıza demişti. Harrison gitmezden önce Colosseum'un South Wabash Caddesi'nde yeniden döşeyip açtığı lokantanın içki ruhsatını da geri almıştı. Ama bu muhteşem kafe uzun süre karanlık kalmadı. 1915 belediye seçimlerini kazanan Cumhuriyetçi Parti adayı, yaratılışında eşit ölçülerde yetersizlik, gülünçlük ve namussuzluk taşıyan ve başka hiçbir meziyeti olmayan bir kişiydi. İleride Chicago'daki bütün genel evcilerin, fahişelerin, kumarbazların, haraççıların ve içki kaçakçılarının bir numaralı sevgilisi olacaktı Başkan Koca Bill William Hale Thompson Jr. 1900 yılında namussuz politikacıları alaşağı etmek amacıyla kurulmuş olan Seçmenler Birliği adındaki bağımsız kuruluş, 2. Bölge Belediye Meclisi üyeliği için destekleyebileceği bir aday aramaya koyulmuştu. Cumhuriyetçi Parti'ye bağlı bir grup vatandaş, iri yarı, kazma dişli bir atlet olan Bill Thompson'ı teklif ettiler. Chicago Atletizm Derneği adına en az yarım düzine spor dalında zafer kazanmış olan bu delikanlının tek kusuru, kendisine teklif eden grubun başkanının da dediği gibi aptal olmasıydı. O sırada 35 yaşında olan Thompson, politikaya karşı en ufak bir ilgi beslemiyordu. 50 dolarlık bir iddiayı kazanmak için seçimlere katılmayı kabul etti. Boston'da doğmuş, Chicago'da büyümüştü. Sülalesinde dizi dizi kara ve deniz askeri bulunan babası, Chicago'da emlakçılık yaparak zengin olmuştu. Oğlunun da kendisi gibi kaliteli bir eğitim görmesini çok istemişti. Ne var ki küçük Billy'ye kafasını kullanmak çok zor geliyordu. Severek okuduğu tek şey eski Çılgın Batı üzerine yazılmış ucuz romanlardı. Bunları okudukça kovboy olmak isteğiyle yanıp tutuşurdu. Sonunda babasıyla bir anlaşma yaptı. Her kış birkaç ay Chicago'da okula devam edecek, yılın geri kalan bölümünü batıda çiftliklerde geçirecekti. Batı'da karşılaştığı kovboyların davranışlarına, yaşama, içme konusunda özelliklerine çabucak alıştı ve bu alışkanlıklarını ömrü boyunca sürdürdü. Utah, Wyoming, Nebraska gibi yerlere yaptığı yolculuklar arasında Chicago'ya da arada bir uğrayıp özel bir liseyi bitirdi ve gene özel bir ticari ilimler akademisine kaydoldu. 1891 yılında babası ölünce bu gezginci yaşantısı son buldu. Evinde oturup babasından kalan emlak bürosuna göz kulak olmaya başladı. Boş zamanlarında da yani günün büyük bir bölümünde atletizm çalışmaları yapıp çok başarılı bir atlet, Chicago gençlerinin taptığı bir kahraman durumuna geldi. Cumhuriyetçi Parti listesinden kazanan reformcu belediye meclisi üyesi olarak hiç ortada görünmemesiyle göze batmaktaydı. Sevdiği sporlar arasına bir de yelkencilik eklenmişti. Belediye meclisinin sorumluluklarıyla uğraşmaktansa Michigan Gölü'nde yelken yarışlarına katılmak daha hoşuna gidiyordu. Politika ihtirası ne zaman kabardı bunu bilmek güç. Bildiğimiz tek şey 1902 seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti listesinde Cook County delegesi olarak yer aldı. Bu arada seçim kampanyalarında pek geçerli olan basit fakat coşturucu konuşmaları yapmakta özel bir ustalığı olduğu da anlaşılmıştı. Çeşitli ulusal grupların ön yargılarını etkili bir şekilde harekete geçirmenin yolunu çok iyi biliyordu. Yaptığı seçim konuşmaları en azından bayağı ve baştan sona bomboş olmakla birlikte İngilizler için maymıntı ve güvenilmeyecek bir ulus sıfatlarını kullanarak Chicago'nun İrlandalı ve İtalyan seçmenlerinin kalbini kazandı. Bu arada seçimleri de tabii. Cumhuriyetçi Parti içinde de ağır fakat emin adımlarla ilerlemeye devam ediyordu. Arada bir iki duraklaması oluyordu tabii, ufak tefek hatalarından dolayı. Örneğin profesyonel olduğu gerekçesiyle Amatör Atletizm Birliği'nden kovuldu. Sonra arkadaşı olan bir hanımın boşanma davasında tanıklık yaptığı sırada sık sık Levi meyhanelerine gittiğini açıklamak zorunda kaldı. Cumhuriyetçi Parti ileri gelenleri kendisinde belediye başkanı kişiliği görmeye başladıklarında 48 yaşına gelmiş, göbeklenmişti. Partinin en kurnazlarından biri olan milletvekili Fred London, "Fazla akıllı olmayabilir ama halkı etkilemesini biliyor," demişti. Bu sözleri söyleyen parti büyüğü, bir zamanlar şehrin kenar mahallelerini dolaşarak işportacılık yapmış, kendi imalatı olan her derde deva bir şurup satarak para kazanmıştı. Belediye seçimleri sırasında Chicago'lu seçmenlere Thompson'a da kendi kendisini satmayı öğretti. Seçimlerde Demokratik Parti adayı Alman asıllı Katolik Robert V. Schweitzer'di. Koca Bill'in seçim kampanyası sırasında verdiği her söz, verdiği başka bir sözü geçersiz kılmaktaydı. Tutumu konuşmayı yaptığı mahalleye bağlıydı. 4 ay önce Avrupa'da savaş başlamıştı. Koca Bill Almanların çoğunlukta olduğu mahallelerde konuştuğunda sözleri Kaiser Bilinkilerden farksızdı. Öte yandan Almanlardan nefret eden Polonyalıların mahallesine gittiğinde Alman adayı Schweitzer'i kötüleyen el ilanları dağıttırıyordu. Protestan mahallelerinde Schweitzer'e oy verenin Papa'ya oy vermiş olacağını savunuyor, İrlandalıların mahallesinde İngilizlere küfrediyor, yerli Amerikalı seyirciler karşısında Amerikan bayrağına sarılıp George Washington'dan söz ediyordu. Reformcu grupların karşısına çıktı mı kumarı yasaklayan kanunları harfi harfine uygulayacağına söz veriyor, kumarbazlara da şehirde her türlü oyunun serbest bırakılacağı konusunda teminat veriyordu. İkinci bölgede çoğunlukta olan zencilere verdiği sözlerde "Zar mı atmak istiyorsunuz?" diye soruyordu. Atın tabii ne çıkar? Ben belediye başkanı olursam polisin ciddi işleri olacak. 3-5 arkadaşım bir araya gelip zar attığı masum toplantıları basmakla geçirmeyecek vaktini. Zencilere yaptığı vaatler bu kadarla da kalmıyordu. Hepinize iş bulacağım. Jack Johnson gibi güçlü bir adamı ancak Jess Willard gibi gerçek bir kovboy yenebilirdi zaten. Tam o sıralarda Jess Willard, zenci ağır siklet boks şampiyonu Jackson Havana'da yenmişti de. Ama yarın o kovboyun da sizin yanınızda yer aldığını göreceksiniz. Zengin semtin ev kadınlarına, analarına bu şehri tertemiz yapacağım diye bağırıyordu. Tek bir kanunsuz işlem yapılmayacak artık. Dünyanın en temiz şehri olacak Chicago. Eğitim müdürlüğüne bir anneyi atayacağım. Çocukların ihtiyaçlarını analardan iyi kim bilebilir? İçki düşmanlarına pazar günleri içki satılmasını yasaklayan eyalet kanununu uygulayacağına söz verirken, içki düşkenlerine de haftanın her günü bol bol içki satın alabileceklerini söylüyordu. Hatta bu konuda meyhanecilere bir senet bile imzaladı. Dost meyhanelerinde dostlar arasında bir kadeh atanlara ne kusur bulabilirim diyordu. 8. ayrımın sonu. Sayfa 86.